Derya Yaşar'la Ekonomi Raporu başlıyor.
Mutlu günler RSFM dinleyicileri, ekonomi raporuyla sizlerleyiz. Önce bu hafta ekonomi gündeminde öne çıkan gelişmeleri aktaracağız sizlere. Önümüzdeki hafta piyasalara yön verecek veriler ve fuar ve etkinlik takvimi de sizlerle paylaşacaklarımızdan. Bu hafta haberinizde seçtiğimiz konu başlığı Amerika Merkez Bankası'nın faiz kararı ve piyasalara yansıması. Konuğumuz Gedik Yatırım'dan yatırım danışmanı müdür yardımcısı Behzat Naz Köksal olacak. Ekonomi raporu başlasın.
Haftanın ekonomi gündemi.
Amerika Merkez Bankası Fed faiz kararını açıkladı. Banka beklendiği gibi %1.25 ile 1.50 bandında olan politika faizini 25 baz puan artırarak %1.50 ile 1.75 aralığına yükseltti. Fed yetkililerinin faiz projeksiyonları 2018 ve 2019 yıllarında 3 kez, 2020 yılında ise 2 kez faiz artırmayı planladıklarını ortaya koydu. Fed Başkanı Jerome Powell, faiz kararının ardından ilk kez düzenlediği basın toplantısında kararı ve ekonomik projeksiyonları değerlendirdi. Powell, 2 yıl sürdürülen kademeli faiz artırımlarının ekonomiye iyi şekilde hizmet ettiğine işaret ederek, Mart ayı faiz kararını parasal normalleşme sürecindeki adımlardan biri olarak nitelendirdi. Kademeli faiz artırımlarının tam istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine ulaşmak için en iyi yol olduğunun öngörüldüğünün altını çizen Başkan Powell, ekonomik görünümde bir değişiklik olmadığı sürece bilanço daraltma planını değiştirmeyi düşünmüyoruz, dedi. Doğan Grubu'nun medya varlıkları Demirören Grubu'na satılıyor. Bünyesinde Milliyet ve Vatan gazetelerini barındıran Demirören Grubu, Doğan Holding'in medya şirketlerinin satın alınması için görüşmelere başladı. Resmi açıklama Doğan Grubu tarafından yapıldı. Anlaşmayla birlikte Doğan Medya Grubu çatısı altındaki Hürriyet, Posta, Fanatik gazeteleriyle Kanal D, CNN Türk, D-Smart, Doğan Haber Ajansı ve Yaysat Demirören Grubu'na geçecek. Anlaşma haberiyle borsada Hürriyet Gazetecilik ve Doğan Holding hisselerinde %20'lik sert yükselişler görüldü. Facebook'a 2 trilyon dolar ceza kapıda. Facebook'un 50 milyon kullanıcı verisini 2016 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinde Donald Trump için çalışan danışmanlık şirketi Cambridge Analytica'ya kasıtlı sunduğu şüpheleri doğrultusunda Facebook hakkında soruşturma başlatıldı. Amerika Federal Ticaret Komisyonu'nun başlattığı soruşturma kapsamında verileri çalınan her bir kullanıcı için Facebook'a 40 bin dolar ceza kesilebilir. Toplamda 2 trilyon dolarlık bu cezanın şirketi tarihinin en büyük finansal krizine sokabileceği belirtiliyor. Amerikan Federal Ticaret Komisyonu'nun yanı sıra İngiliz Bilgi Komisyonu da konuyla ilgili harekete geçti. Komisyon şirketin aynı yöntemle İngiltere'deki Brexit referandumunun sonucunu da etki etmiş olabileceğinden şüpheleniyor. Altın tahvilinde ikinci tur başlıyor. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracında ikinci turun 26 Mart-20 Nisan arasında 4 etap halinde yapılacağını açıkladı. Altın tahvili için talep toplama Ziraat Bankası'nın 81 ildeki yaklaşık 320 şubesi aracılığıyla yapılacak. Türkiye genelinde konut satışları Şubat ayında geçen yılı oranla %5,4 azalarak 95.953 oldu. Konut satışlarında İstanbul %17 ile en yüksek paya sahip olurken İstanbul'u Ankara ve İzmir izledi. Şubat ayında yabancılara ise 1729 konut satışı gerçekleşti. Satışlar bir önceki yılın aynı ayına göre %32,4 arttı. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı İstanbul aldı. İstanbul ilinin sırasıyla Antalya, Bursa, Yalova ve Trabzon izledi. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı ise Irak vatandaşlarına yapıldı. Irak'ı sırasıyla Suudi Arabistan, Rusya, İran ve Afganistan vatandaşları izledi. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti belli oldu. Mart 2022'de bitirilmesi planlanan köprünün geçiş ücreti 15 euro artı KDV olacak. Bugünkü kurla geçiş ücreti 80 lira. Yap işlet devlet modeliyle yapılan Çanakkale Köprüsü'ne günlük 45 bin araç geçişi için de devlet garantisi verildi. Rus turistlerin 2017'de en çok ziyaret ettikleri ülke Türkiye oldu. Turizm analiz şirketi Turstat'ın açıklamasına göre geçen yıl 4.52 milyon Rus turist Türkiye'yi ziyaret etti. Türkiye'nin ardından en çok ziyaret 4.34 milyonla Apasya'ya gerçekleştirildi. Rusların en çok ziyaret ettikleri ülkeler arasında 3. sırada Finlandiya bulunurken, Finlandiya'nın ardından sırasıyla Kazakistan, Ukrayna, Çin ve Estonya yer aldı.
Haber Analiz.
Bu hafta Haber Analiz'de Amerika Merkez Bankası'nın faiz kararı ve piyasalara yansımalarını konuşacağız. Konuğumuz Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Beste Naz Köksal. Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza Beste Hanım.
Hoş bulduk, merhaba.
Piyasaların merakla beklediği, kritik önemde diyebileceğimiz Amerika Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklandı. Aslında beklentiler doğrultusundaydı, sizin de teyit edeceğiniz gibi. Mart ayında bir faiz artırım bekleniyordu. 25 baz puanlık bir artırım geldi. Öncelikle isterseniz Fed'in faiz kararının piyasalara yansımalarını genel olarak bir değerlendirelim. Sonrasında da Fed toplantısından çıkan mesajları ve Başkan Jerome Powell'ın mesajlarını değerlendirelim. Buyurun, söz sizde.
Fed'in kararını aldığımız zaman aslında piyasaların beklentisinden bir ton daha düşüktü. Piyasalarda açıkçası Fed'den dördüncü bir faiz artırımı için bir ipucu verir şeklinde bir beklenti vardı. Zaten faiz artıracağı neredeyse artık kesin gözüyle bakılıyordu. Bu nedenle faiz artırımında işin sırrı fiyatlama burada değildi. Fiyatlama daha çok işin projeksiyon kısmındaydı. Fakat üyeler projeksiyonda farklı değişiklikler yapmışlar. Ancak piyasaların istediği mesajı, yani bu yıl dördüncü faiz artırım mesajını değiştirmemişlerdi. Bu nedenle ilk olarak karar biraz güvercin algılandı. Şöyle bir baktığımız zaman karar metnine de, açıkçası FED öyle bir dil kullanmış ki adeta piyasaları nötralize etti. Ekonomik aktivitelerdeki gelişmelerin tonunu bir miktar indirdi. Fakat enflasyonun %2'ye ulaşmasını birkaç ay içerisinde beklediği söylemiyle vade sınırlaması yaptı. Yani piyasaların aslında aradığı nokta da buradaydı. Fakat 3 beklenti 4'e revize edilmeyince ilk etapta dolar negatif algılandı. Bundan sonrası için bence yatırımcılar artık ABD verilerine daha fazla hassas davranması gerekiyor. Özellikle önceki veriden daha yüksek beklentiler barındıran TÜFE, PCE enflasyonu veyahut da ücretler verilerine karşı dolar artık daha fazla kırılgan olacak. Çünkü sene başından bu yana ne TÜFE'de ne de ücretler verisinde çok iyi kademeler ve de dördüncü faiz artımı teşvik edecek rakamlar görememiştik. Ancak beklenenden daha iyi bir rakam gelmiş durumunda piyasada tekrardan dördüncü faiz artırım spekülasyonu çıkacağı için artık dolarda daha sert hareketler görebiliriz. Evet, FED piyasayı nötralize etti 21 Mart tarihinde. Fakat bundan sonrası için ABD verilerine karşı bence daha kırılgan hale getirdi. Şu an için şöyle bir baktığımız zaman duruma, ilk etapta gelişmekte olan ülke para birimleri, borsaları olumlu etkilense de az evvel söylediğim gibi bundan sonra gözümüz işsizlik verilerinden çok enflasyonda ve ücretler verilerinde olacak.
Evet, şimdi ortalama beklenti sizin de söylediğiniz gibi artık verilen mesaj doğrultusunda bu yıl içerisinde 3 kez, yani işte geriye kalan 2 kez daha faiz arttırımı. Onlarla ilgili de yine 25 baz puan şeklinde mi, yani geçtiğimiz yıl yapıldığı gibi beklenti evet. O mudur? Bir de hangi aylarda sizde, yani yılın geri kalan kısmında hangi dönemlerde gerçekleşme olasılığı yüksek bu arttırımların?
Şimdi tabii kademeli faiz artırım kapsamında 25'er baz puan artıracağı aşikar.
Evet.
Eğer bunu 50'ye yani çevirirse, direksiyonu o yöne kırarsa piyasaları toparlaması, tekrar bir sözlü yönlendirme patikasına oturtması çok uzun sürecek. Bu bir. İkincisi, burada FED medyan tahminini değiştirmedi. Evet,
evet.
Bu yıl için 3 tane faiz artışı bekliyor. Fakat üyelerin merkezi eğilimi değişti. Yani bu ne demek? Şu anda iyi bir veri gelse burada üyeler bu yıl dördüncü faiz artışı olabilir şeklinde düşüncelerini değiştirdi. Bu medyan değil, bu merkezi eğilim olarak geçiyor projeksiyonda. 2018 ve 2019 yılı için eğer veriler iyi gelirse ek bir faiz artırımı daha düşündüklerini, 2020 için ise ek bir ikinci faiz artışı daha beklediklerini gördük merkezi eğilimde. Bu da oldukça önemli. Yani dolayısıyla iyi bir veri Fed'i bambaşka bir yere götürebilir. Hangi aylarda gelir? Burada eğer 3 faiz artış yaparsa muhtemelen Eylül ve Aralık ayında gelebilir. Şimdiye kadar Fed'in izlediği faiz aralığı hep bu şekilde oldu. Yaz aylarında enflasyonu izledi. Eğer izin verirse Eylül'de arttırdı. Biraz daha izlemek isterse de bu işi aralığa sakladı. Eğer yaparsa Eylül ve Aralık olacak ve Fed'in açıkçası böyle piyasaları izlediği tarihlerde de doların yine nesnel olarak bahar sonu ve yaz ayları boyunca da hep düşük seyrettiğini görüyoruz. Eğer büyük bir risk olmazsa Eylül'e kadar rahat.
Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın mesajlarına biraz da gelelim.
Aslında şöyle bir baktığımız zaman Powell'ın söylemlerine. Burada daha önceki sanki başkanlardan daha farklı bir yapı vardı. Öncelikle daha az konuştu. Bunu belirtirim. Evet. Yani sanki biraz da azalı özü konuşan bir başkan karşımıza çıkacak. Diğer yandan açıkçası para politikasını belirlemekte teori ve modellerdense ekonominin performansına bakacağını söyledi. Şimdi bu çok önemli çünkü Amerika tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir mali politikaya başlıyor 2018 yılı içerisinde. Bu da demek oluyor ki eğer mali politikalar ekonomi Fed'in beklediğinden daha hızlı götürürse bu arabayı ben de buna göre yönümü değiştireceğim dedi Powell. Dolayısıyla bence Powell'ın en önemli mesajı da buydu. Çünkü bu tamamen aslında bizim farklı bir Fed görmemize sebep olabilir. Şöyle bir durum vardı. Ekonomi çok mu ısındı? İşsizlik çok mu düştü? Hani biz artık faiz arttırmıyoruz. Acaba bir şişkinliğe mi yaratıyoruz? Şeklinde yıllardır süre gelen sorular vardır. İşte kimi teorem bu şekilde söyler. Kimi teorem hayır. Bence şu anda faizler çok düşük. Hatta bunlardan bir tanesi de başkan adıydı Fed'de. Dolayısıyla şu an için bence Powell'ın söylemi tamamen oyun değiştirici niteliğe sahip. Diğer başkanlardan çok farklı. Ben inanıyorum ki Amerika'da mali yani vergi indirimleri olsun, altyapı yatırımları olsun çok daha farklı bir yere götürecek ve bu da Fed'in hızlı bir şekilde reaksiyon vermesi. Alacak.
Tam da sormak istediğim noktayı aslında birkaç haftadır özellikle işte ticaret savaşlarına yol açar mı söylemlerine ve başlıklarına yol açan Amerikan Başkanı Trump'ın bu gümrük vergilerine yönelik uygulamasıydı. Fed Başkanı Powell bunun da konuşulduğunu, toplantıda ele alındığını ve hatta birkaç Fed üyesinin ülke genelinde iş dünyasıyla yaptığı görüşmeleri anlattığını, bu ticari politikalardan endişe duyduklarını iş dünyasının aktardı, ne söyledi Powell. Buradan yola çıkarak Trump'ın bu adımları ki Çin'e yönelik de bir takım yaptırımlar ve yine bu şekilde işte vergiler ya da işte gümrük vergileri gibi bir yaklaşım sergilenecek. Bunu da biliyoruz. Hatta belki başka ürünlerde de işte alüminyum ve çeliğin dışında da başka ürünlerde beraberinde gelebilir. Bunların yansımalarını Fed'in politikalarında ya da Amerikan ekonomisinde doğal olarak nasıl görürüz sizce? Burada Powell bu konudaki izleyicilerin diyecekleri yolu, haritayı aktardı mı? Ne dersiniz?
Aslında şöyle söyleyeyim. Trump'ı genel hatlarıyla tanımaya yavaş yavaş başlıyoruz.
Evet.
Trump ilk etapta da yani daha doğrusu başkanlığın ilk zamanlarında ve kampanya söylemi boyunca hep Çin'e ve İran'a tehditlerde bulunmuştu. Evet. Ama Trump'ı ilk ziyaret eden ve ilk görüşmelerden bir tanesinde Çin lideriyle beraber Amerika'da yaptığını da biliyoruz. Trump mesela aynısı Suudi Arabistan'da yapmıştı. Daha sonrasında uçak sattı ve araları iyileşti. Yani Trump'ın aslında bu söylemlerini evet belki biraz eyleme de koyuyor. Ama genel hatlarıyla Trump anlaşmadan önce bu tarz bir politika izlediği de aşikar. İkinci olarak ise Trump bence çok akıllı bir iş adamı ve Amerika'nın Çin'e bağlı olduğunu, Çin'in de Amerika'ya bağlı olduğunu çok iyi biliyor. Burada amacı aslında ne Çin'i ne veyahut da ne de Avrupa'yı sıkıştırmak, onların ticaret hacimlerini, oradaki rollerini çalmak değil. Çünkü bu ülkeler de yine Amerika'ya ihracat yapıyor fakat Amerikan tahvillerini de ellerinde bulunduruyor. Dolayısıyla kimse dengesini şaşırtmak istemez. Bu nedenle burada Trump'ın söylemleri evet doğru ama ben büyük bir tehdide dönüşeceğini, büyük bir dünya için tehlike olacağını düşünmüyorum. Powell da
biraz iç siyasete yönelik mesajlar sanırım değil mi? Bu hani özellikle seçim döneminde verdiği vaatleri düşünürsek biraz iç politikayı yönlendirebilmek, iç siyaseti evet. yönlendirmek adına verilen mesajlar gibi. Buyurun.
Bence de çünkü Trump'ın arkasındaki destek bir ara çok azalmıştı. Özellikle şu anda ülkesinde kendisinin iktidarına yönelik de biliyorsunuz Rusya ile alakalı bazı söylemler var ve son evet. Facebook olayında da yine ibreler Trump'a döndü. Dolayısıyla burada bir gündem gerekiyor ve bu gündemde sert söylemlerde oluyor. Eğer biz tabii şimdiye kadar Trump'ın her sert söylemini bir aktiviteye dönüştüğünü görseydik muhtemelen 3. Dünya Savaşı çıkardı. O nedenle şu an için Trump'ın söylemleri biraz da ülkesine yönelik siyasi söylemler gibi geliyor bana. Ve daha sonrasında Çin'le beraber bir el sıkışırsa da ben hiç şaşırmam. Fed'in de şöyle bir şey var aslında. Fed bir önceki yönetimde daha çok bekleyip görelim, izleyelim şeklinde piyasayı yönlendiriyordu ve bu şekilde davranıyordu. Ama özellikle Yellen'ın biraz daha temkinli bir başkan olması sebebiyle açıkçası orada hep aşağı yönlü riskler daha ön plana çıkıyordu. Fakat Powell'ın açıkçası ben biraz daha rahat olduğunu düşünüyorum. Çünkü Trump'la arasının iyi olması, ve politikanın açıkçası politikayı iyi izliyor oluşu bu anlamda diğer üyeleri de yönlendirecektir. Benim burada yapacağı aslında pek bir şey yok. Ancak şunu yapabilir. Doların değerini düşük tutmaya yardımcı olabilir. Bunu da piyasayı şişirmeden, yani çok da faizleri düşük tutarak doları düşük tutmaktan ziyade 21 Mart'taki kararını gördüğümüz gibi çok profesyonel dil kullanarak piyasayı nötr etmeyi ve faiz artışında bir yandan da yapmaya devam edecektir diye düşünüyorum. Bunun dışında zaten Fed'in iki ülke ilişkilerine veyahut da siyaset üzerinde bir karar merci olacağını düşünmüyorum. Şunu söyleyebilirim aslında. Özellikle bu yıl Avrupa Merkez Bankası'nın tahvil alımlarını bitirmesi bekleniyor. Avrupa Merkez Bankası üyelerinin 2019 yılı için faiz artırma yönündeki tartışmalara başlayabileceği de daha öncesine Reuters'a geçmişti. Şimdi Avrupa Merkez Bankası'nın Eylül ayında şayet bitirirse ve biz yine Fed'in Eylül ve Aralık'ta aksiyon almasını konuşuyoruz. Olasılığının yüksek olduğunu konuşuyoruz. Dolayısıyla Euro'nun zaten cari fazlasından dolayı her zaman dolara karşı daha değerli olacak. Ve Euro eğer değer kazanırsa burada açıkçası Trump'ın da istediği olacak. Fed de daha rahat bir nefes alacak ve bu açıkçası 2018 yılı sonu ve 2019 yılı için Fed'in hareketlerinde biraz daha manevra kabiliyetini yükseltebileceğini düşünüyorum.
Amerika Merkez Bankası'nın faiz kararı ve verdiği mesajları değerlendirdik. Konuğumuz Gedik Yatırım'dan Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Besten Azköksal'dı. Sırada önümüzdeki haftanın veri takvimi var.
Ekonomi Ajandası.
Önümüzdeki haftanın merakla beklenen verisi Türkiye'nin 2017 yılı büyüme oranı olacak. Türkiye ekonomisinin 2017 yılı 4. çeyrek ve yıllık gayri safi yurt içi hasılası 29 Mart Perşembe günü açıklanacak. 2017'nin 3. çeyreğinde ekonomi %11.11'lik büyüme kaydetmişti. 28 Mart'ta ise Amerika Birleşik Devletleri'nde son çeyreğe ait büyüme verileri açıklanacak. Öte yandan aynı gün şirket kârları da piyasaların yakından takip edeceği veriler arasında.
Bunu not et.
Bunu not et'te bu hafta iki fuar bilgisini aktaracağız sizlere. 14. Uluslararası Kozmetik Güzellik Kuaför Fuarı 12-14 Nisan'da İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Fuarda Amerika, Çin, İngiltere, Almanya, Fransa, İran, Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu 33 ülkeden 300'e yakın katılımcı yer alacak. 4-7 Nisan tarihlerinde ise Siena Expo Yeşilköy'de 59. Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı var. Yerli ve yabancı 400'ün üzerinde firmanın yer alacağı fuarda 2018-2019 sonbahar-kış sezonu ayakkabı ve saracıya modelleri ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. 80'den fazla ülkeden 600 alım heyetinin ağırlanacağı fuar, sektörün 2,5 milyar dolarlık ihracat hedefine önemli katkı sağlayacak. Evet RSFM dinleyicileri, bir programın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine aynı gün ve saatte sizlerle buluşmayı umuyoruz. Hoşça kalın.
Derya Yaşar'la ekonomi raporu sona erdi.